Ayrım 5.
5. Kapı önünde birden dop dolu tüfeklerin dipçikleriyle rap rap yere vuran bir sıra askeri belirivermesiyle sofra başındakiler apar topar yerlerinden uğradılar. Tam o sırada eli boş ahlar vahlar içinde mutfaktan dönen ablam da zınk diye durup yaygarasını yarı yerde keserek şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Ablam kaldığı yerde baka dursun, Teğmen'le ben mutfağa girmiştik. Durumun ivediliği benim aklımı biraz başıma getirir gibi olmuştu. Teğmen şimdi sol elini benim omzuma atmış, sağ elindeki kelepçeyi buyur edercesine sallayarak odadakileri süzmekteydi. Özür dilerim bayanlar baylar diye söze başladı. Demin kapıda bu küçük şeytana da söylediğim gibi söylemiş olsaydı bari. Kral adına bir suçlunun peşindeyim. Demirci ustasını istiyorum. Herhangi birinin Joe'yu istediğini duyunca siniri oynayan ablam hemen demirci ustasını neden istiyorsunuz ki diye terslendi. Hanımlara nasıl davranılacağını bilen tatlı dilli çenebas Teğmen hanımefendi diye yanıtladı. Bana kalsa demirci ustasını hanımıyla tanışmanın onur ve kıvancını tatmak için arıyorum derdim. Ama kral adına konuştuğum için demirci ustasından ufak bir iş istemek zorundayım. Teğmen'in bu yanıtı odadakilerin öyle hoşuna gitti ki Pambuk Cook amca yüksek sesle helal olsun valla diye bir aferin çekti. Bu arada Joe'yu seçmiş olan Teğmen, bak usta bu kelepçenin başına bir kaza geldi dedi. Birinin kilidi dönmeyince birbirlerine geçiremiyorum. Hemen de gerekli olduklarına bir zahmet bakıverir misin şunlara? Joe kelepçeye bir zahmet bakıvererek bu iş için ocağı yakması gerekeceğini, onarımın da bir saatten çok iki saatten az bir zaman alacağını bildirdi. Tasasız bir adam olan Teğmen, öyle ha, hemencecik başlayabilir misin öyleyse diye sordu. Ne yaparsın kralın işi işte. Ha usta, adamlarımın elinden gelecek bir şey varsa söyle sana yardım etsinler. Böyle diyerek adamlarını çağırdı. Erler birbiri ardından odaya girerek silahlarını bir köşeye yığdılar. Sonra ne yapacaklarını bilemeyerek ortalık yerde kala kaldılar. Asker işte. Ellerini önlerinde kavuşturuyor derken bir omuzlarını duvara dayayıp dizlerini büküyor. Kemer ya da matralarını gevşetiyor. Daha olmadı kapıyı açıp kafalarını yüksek yakalıklarının üzerinden uzatarak dışarıya avluya tükürüyorlardı. Bütün bunları tam olarak kavramaksızın görüyordum. Çünkü korkunun işkencesiyle kıvranmaktaydım. Neyse ki kelepçenin bana takılmayacağını, askerlerin şimdilik daha baskın çıkıp pideyi geri plana itmiş olduklarını gördükçe aklımı biraz başıma toplamaya başlamıştım. Teğmen amca beye dönerek, lütfen saati rica edeceğim dedi. Öyle ya, Pambuk Cook amcanın saat sorulabilecek, verdiği yanıta da güvenilebilecek bir adam olduğu üstünden akıyordu. 2:30 biraz geçiyor. Teğmen biraz düşünerek, geç sayılmaz dedi. Burada 2 saat beklemek zorunda bile kalsak yine iyidir. Bu yöredeki bataklıklardan ne kadar uzaktadır sizin köy? 1,5-2 kilometreden çok olmasa gerek hesabımca. Ablam 1,5 kilometre kadardır dedi. İyi iyi, alacakaranlık bastığı sırada kuşatırız onları. Karanlık basmazdan hemen önce diyor aldığımız komutta. Yetişiriz. Bay Bobus üstüne durmazcasına, kürek mahkumları ha Teğmen'im diye sordu. Öyle diye yanıtladı Teğmen, 2 tanesi birden. Hala bataklıklarda olduklarına %90 inanıyoruz. Karanlık basmazdan önce de kaçmaya kalkmazlar. İçinizde bu mahpushane kaçkınlarını gören filan var mı? Benim dışımda herkes yürekten hayır dedi. Bana sormaksa kimsenin aklına gelmedi. Teğmen bu kadar çabuk kuşatılacaklarını hiç akıllarına getirmemişlerdir sanırım diyordu. Haydi bakalım usta, başlamaya hazırsan kralın işi seni bekliyor. Joe ceketiyle yeleğini boyun bağını çıkardı, deri önlüğünü takarak dükkana geçti. Askerin biri dükkanın tahta kepenklerini açtı, öbürü ateşi yaktı, bir üçüncüsü körüyü çalıştırdı. Geri kalanlar çok geçmeden hırıl hırıl yanmaya başlayan alevlerin çevresine toplandılar. Joe çekiciyle tik tak örse vurmaya başladı. Bizler de hepimiz onu seyrediyorduk. Biraz sonra başlayacak olan kovalamacanın uyandırdığı ilgi yalnızca herkesin dikkatini bu konu üstünde toplamakla kalmamış, ablama da görünmedik bir cömertlik vermişti. Fıçıdan erler için koca bir sürahi bira doldurdu. Teğmen'e de bir bardak likörlü şarap isteyip istemediğini sordu. Ne var ki Bay Pambukuk hemencecik, sen ona bir bardak bordo ver hanım abla diye araya girdi. Bordonun katransız olduğuna ben kalıbımı basıyorum. Teğmen ona teşekkür etti. İçkilerini katransız sevdiğinden zahmet olmazsa bir bardak bordo şarabı içeceğini söyledi. Eline verilen bardağı kralla Noel'in onuruna kaldırarak bir yudumda içti, sonra hafifçe dudaklarını şıpırdattı. Amca bey, şarap da şarap hani değil mi Teğmen diye sordu. Teğmen, bense bir şey söyleyeyim mi? Bence bu şarabı siz seçmişsinizdir dedi. Amca bey şöyle karından bir kahkaha atarak, öyle diyorsun ha diye güldü. Neden acaba? Teğmen elini onun omzuna vurarak, sizin zevk sahibi olduğunuz belli de ondan diye yanıtladı. Amca bey yine deminki gülüşüyle, demek öyle ha dedi. Hadi dik bir bardak daha. Birlikte içeceğiz diye karşılık verdi Teğmen. Anca beraber, kanca beraber. Şerefinize, sağlığınıza, mutluluğunuza, daha nice mübarek yortulara. Varan bir, varan iki. Şu kadeh şıkırtısı dünyanın en tatlı müziğidir, inan olsun. Dilerim Tanrı'dan 1000 yaşına dek yaşarsınız da şimdiki gibi her şeyin iyisini seçmekten hiçbir zaman şaşmazsınız. Teğmen bu bardağı da bir dikişte yuvarladı. Bir üçüncü bardağı dünden hazır gibi duruyordu. Bakıyordum da bizim amca bey şarabı armağan olarak getirdiğini çoktan unutmuştu. Şişeyi ablamdan aldı. Coşkun bir neşe içinde kendi malıymış gibi herkese sunmaya başladı. Bu arada bana bile pay düştü. Bizim amca bey ilk şişeyi öyle bol keseden dağıtmıştı ki ikinci şişeyi getirsinler diye seslendi. Bunu da ikincisi gibi açık ellilikle dağıttı. Onların demirci dükkanındaki ocak başına üşüşmüş böyle neşeden kırılıp geçtiklerini gördükçe bataklıklardaki perişan dostumun bu Noel yemeğine ne güzel bir çeşnik attığını düşünmekten kendimi alamıyordum. Askerlerin getirdiği heyecanlı haberden önce konuklar bunun yarısı kadar bile eğlenmiyorlardı. Oysa şimdi hepsi de o iki caninin yakalanması için sabırsızlandıkça körük bile kükreyerek sanki kaçkınları çağırıyor. Ateş kaçkınları yutmak için yalazlanıyor, dumanlar uçuşarak onları kovalıyor, Joe'nun çekici onlar için tıkırdıyor, alevler fışkırıp yatıştıkça, kızgın kıvılcımlar sıçrayıp söndükçe, duvarlarda oynaşan isli gölgeler sanki hışımla onlara başlarını yumruklarını sallıyorlardı. Öyle ki benim o yufka yüreğime dışarıdaki solgun ikindi güneşi bile onlar yüzünden solup sararmış gibi geldi. Zavallı sefiller. Sonunda Joe'nun işi bitmiş, çın çın öten ör sesleriyle alevlerin kükremesi dinmişti. Joe ceketini giyerken gözünü de pekleştirmiş olacak ki içimizden birkaçımızın askerlerle birlikte gidip insan avına katılmamızı önerdi. Pamuk Cook amcayla Bay Hubble hanımların yanında kalıp pipolarını tüttürmek istediklerini ileri sürerek evde kaldılarsa da Bay Wopus Joe giderse kendisinin de gideceğini söyledi. Joe gitmeye dünden hazır olduğunu, ablam izin verirse beni de yanına alacağını söyledi. Ablam bu kovalamacayı sonunda neler olup biteceğini merak etmeyeydi. Kalıbımı basarım ki dünyada izin vermezdi. Şimdi ise yalnızca oğlanın kafası tüfek kurşunlarıyla paramparça olursa benden medet umma koşuluyla Joe'nun istediği izni verdi. Teğmen hanımlarla her zamanki gibi nazik bir biçimde vedalaştı. Pamuk Cook amcadan da 40 yıllık can dostundan ayrılırcasına ayrıldı. İçkiler su gibi akmayaydı da ortalık daha bir kurak olaydı. Amca beye buncasını ısınabileceğini pek sanmıyordum ya. Askerler tüfeklerini alarak sıraya girdiler. Bay Wopus ile ben ve Joe geriden gelerek bataklıklara vardıktan sonra hiç konuşmayalım diye sıkı emir almıştık. Ayaza çıktık. Düzenli olarak yürümeye başladık. Ben bir ara Joe'nun kulağına eğilip belki de davaya ihanet ederek ''Ben onları bulmasınlar istiyorum Joe'' diye fısıldadım. Joe da ''Bir şilininle bahse girerim, çoktan kaçmışlardır Pipciğim'' dedi. Köyden bize katılan olmadı. Hava zehir gibi soğuk, ha yağdı ha yağacaktı. Ortalık kararmaya başladığından insan bastığı yeri görmekte güçlük çekiyordu. Herkes içeride sıcacık ateşinin başında Noel'i kutlamaktaydı. Işıklı pencerelere koşuşup bakan birkaç yüz görüldü ama kimse dışarıya çıkmadı. Üzeri parmaklı işaret direğini geçmiş dosdoğru mezarlık yönünde ilerliyorduk. Burada Teğmen'in bir el işareti üzerine birkaç dakika durduk. Adamlardan birkaçı mezar taşlarının arasıyla sundurmaya baktı. Hiçbir şey bulamadan geri döndüler. Kilise avlusunun yan kapısından bataklıklara daldık. Şimdi doğu rüzgarıyla birlikte iğne gibi acıtan bir tipi bastırmıştı. Joe beni omzuna aldı. Issız, iç karartıcı bataklara iyice açılmıştık artık. Benim daha 8-9 saat önce buralarda gezdiğimi, kaçkınlardan ikisini de gördüğümü yanımdakiler akıllarının uçlarından bile geçirmezler diye düşünüyordum ki birden yüreğim ağzıma gelerek ya onları bulursak, yardım ettiğim mahkum da askerleri oraya benim getirdiğimi sanırsa diye içime bir korkudur saplandı. Daha önce hiç aklıma gelmemişti bu. Kaçkın bana gammaz olup olmadığımı sormuştu, ona tuzak kuranlarla birlik olmanın canavarlık sayılacağını söylemişti. Ya benim hem gammaz hem de gerçekten canavar ruhlu olduğuma, onu ele verdiğime inanırsa? Bu soruları şimdi kendi kendime sormanın bir yararı yoktu elbet. Joe'nun omzunda bataklıktaydım. Altımda Joe hendekleri usta bir avcının çevikliğiyle atlıyor, bir yandan da Bay Wopus'a geride kalmasın, düşüp o Romalı burnunu kırmasın diye yürek verip duruyordu. Askerler önümüz sıra düzenli aralıklarla yelpaze gibi açılmış ilerliyorlardı. Sabahleyin benim de geldiğim, sonra sis yüzünden yitirdiğim yolu izlemekteydik. Ya bu akşam sis basmamış ya da rüzgarda dağılmıştı. Gün batımının alçak kırmızı ışığı altında deniz feneri, dar ağacı, cephaneliğin tümseyi ıslak kurşun renginde olmakla birlikte açıkça görünüyorlardı. Joe'nun geniş omzunda oturduğum yerden yüreğim onun çekişleri gibi vırarak gözlerimi dört bir yanda gezdiriyor, kaçkınlardan bir iz arıyordum. Gel gelelim onlarla ilgili ne bir iz ne de bir ses vardı. Bay Vopel sırıltılı solukları, sümkürmeleriyle kaç kez ödümü koparmıştı ya, artık onun çıkardığı sesleri kovalamacımızın konusundan ayırt etmeyi öğrenmiştim. Bir ara E'nin hala işlediğini duyar gibi olarak kötü irkildim. Neyse ki koyun çıngırağından başka bir şey değilmiş. Koyunlar otlamalarını bırakarak bize utangaç utangaç bakıyorlardı. Rüzgarla tipiden kaçılmak için başlarını çeviren sığırların bakışlarıysa bu belalardan bizi sorumlu tutuyorlarmıştısını öfke doluydu. Bunlardan ve günün can çekişmesinin her sap atta yansıyışından başka bataklıkların ıssızlığıyla tenhalığını bozacak hiçbir şey yoktu. Askerler eski cephanelik yönünde ilerliyorlar, biz de onların biraz gerisinden geliyorduk ki birden hep birlikte durduk. Çünkü yağışlı rüzgarın kanatları bize upuzun bir haykırışı iletmişti. Haykırış gene duyuldu. Gün doğusundan beri uzaklardan geliyordu ama yüksek upuzun bir sesti. Yok, seslerin karışıklığına bakılırsa birkaç haykırış birden yükseliyor gibiydi. Teğmen'le en yakınındaki askerler bu sanıyı onaylayarak fısıldaşırken biz onlara yetiştik. Fısıltılara biraz kulak verdikten sonra yargısına güvenebileceğimiz Joe ile güvenemeyeceğimiz Bay Wopus onlara hak verdiler. Ayaküstü kesin kararlar vermesini bilen Teğmen hiç çıt çıkarmadan yön değiştirmemizi, erlerin dört nalı haykırışların geldiği yana koşmalarını buyurdu. Böylece sağımıza düşen gün doğusuna doğru yola düzüldük. Joe öyle bir koşuyordu ki yerimden kaymamak için boynuna sımsıkı tutunmak zorunda kalıyordum. Gerçekten koşuyorduk şimdi. Joe dolu dizgin dedi ki bu onun bütün bu olay boyunca söyleyeceği tek söz olacaktı. Yokuş aşağı, yokuş yukarı, çitlerden atlayıp hendek sularına dalarak, çalılıkları yarıp geçerek nereye bastığını aldırış eden yoktu. Bağırışın yükseldiği yere yaklaştıkça birden çok ses olduğu daha iyi seçilebiliyordu. Kimi kez bağırışlar kesiliveriyor, o zaman askerler de duruyorlardı. Bağırışlar gene yükseldiğinde askerler eskisinden daha büyük hızla o yana yöneliyorlardı, biz de peşlerinden. Bir süre sonra ereğe öylesine yaklaşmıştı ki seslerden birinin katil var diye, öbürünün de mahkumlar, kaçkınlar burada diye bağırdığını duyduk. Seslerin ikisi de bir boğuşma içinde kesilir gider gibi oldu, sonra gene yükseldi. Şimdi askerlerle birlikte Joe, ceylan gibi koşuyorlardı. Gürültüye iyice yaklaştığımızda en önden Teğmen, hemen peşi sırada iki askeri atıldılar. Sonra hepimiz onlara yetiştik. Askerlerin tüfekleri omuzlarında hazır durumdaydı. Bir hendeğe atlayıp boğuşmaya katılmış olan Teğmen soluk soluğa "Teslim olun be, ikiniz de!" diye bağırıyordu. "Tanrı kahretsin sizi, ne azgın köpeklersiniz be, bırakın birbirinizi de teslim olun hadi!" Havaya sularla çamurlar sıçrıyor, sövgüler savruluyordu. Derken birkaç asker daha hendeğe, Teğmen'e yardım etmeye indiler. Biraz sonra benim kaçkınla ötekisini de ayrı ayrı dışarı sürüklediler. Mahkumların ikisi de kanlar içinde soluk soluğa hala sövüp sayarak boğuşuyorlardı. Ama ben ikisini de bir bakışta tanımıştım. Benim kaçkınım yüzündeki kanları o partal kol yenleriyle sildi. Parmaklarının arasında kalmış olan saç tutamlarını silkeleyip atarak "Bakın ha" dedi. "Ben enseledim onu. Size onu ben teslim ediyorum. Bunu sakın unutmayın ha." "Teğmen, bu konuda kılı kırk yarmanın gereği yok" dedi. "Sana da pek yararı dokunmaz. Aynı yolun yolcusu değil misin? Şu kelepçeleri verin bana." Benim mahkum aç gözlü bir gülüşle "Yarar umduğum yok ki" dedi. "Şu durumun verdiği yarar yeter bana. Onu ben yakaladım. O da bunu biliyor. Bu kadarı bana yeter." Öteki mahkum korkunç durumdaydı. Eskiden yüzünün yalnızca sol yanı yaralıyken şimdi tepeden tırnağa yara beri içindeydi. Soluğu tükenmiş, konuşamıyordu bile. Ayrı ayrı kelepçe dediler onları. İkinci kaçkın düşmemek için yanındaki askere yaslandı. Sonunda konuştuğu zaman ilk işi "Haberiniz olsun, beni boğmaya kalkıştı" demek oldu. Benim kaçkın ötekinin yüzüne tükürürcesine "Boğmaya çalışmak ha" diye konuştu. "Çalışacağım da beceremeyeceğim ha. Ben onu enseledim, sonra da teslim ettim. Hepsi bu. Bataklıklardan kaçmasını ben önledim onun. Yalnız önlemekle kalmadım. Sürükle sürükle ta buraya kadar getirdim, kaçmış olduğu yerden. Sayın baylar, şu gördüğünüz alçak canavar yüksek bir beyefendidir. İşte lenduhalar benim sayemde gene kibar beyefendilerine kavuştular. Boğmak mı onu? Değerdi doğrusu. Ama ben tuttum geri getirdim, kendim ele geçmek pahasına." Öteki hala hırıltılı bir sesle "Beni öldürmeye kalkıştı, siz de tanıksınız" diye soluk soluğa konuşuyordu. Benim mahkum Teğmen'e dönerek "Dinle beni abi" dedi. "Tek başıma kaçtım hapishane gemisinden. Bir deneyim dedim, oldu. Kaçtığım gibi bu bataklardan da uzaklaşabilirdim. Bacağıma baksana. Bu kadarcık demirle kolayca sıvışabilirdim bu mezar gibi dondurucu bataklıklardan. Eğer onun da buralarda olduğunu öğrenmemiş olsaydım. Onun da özgürlüğe kavuşmasına göz yumacaktım ha. Benim keşfettiğim yoldan onun da yararlanmasına izin verecektim ha. Bir kez daha mı? Yok efendim, öyle yağma yok. Sonra benim mahkum kelepçeli ellerini hırsla hendekten yana sallayarak ekledi. Şu hendeğin dibinde öleceğimi bilsem ellerimi gene çekmezdim boğazından. Sımsıkı tutardım ki siz gelip onu orada bulasınız diye. Ondan ödü koptu açıkça belli olan öbür mahkum. Beni öldürüyordu neredeyse dedi gene. Siz yetişmeseydiniz işim bitikti. Benim mahkum hırsla yalan atıyor diye dişlerin arasından konuştu. Yalancı doğmuş, yalancı ölecek. Yüzüne baksana, apaçık yazılı değil mi orada yalancılığı? Doğru söylüyorsa gözümün içine baksın bakalım. Hadi erkekse yapsın bakalım. Öteki bu sözleri küçümseyerek gülüyormuş gibi yapmaya çalıştı. Ne var ki titreyen dudaklarını belirli bir ifadeyle toparlamayı beceremeden askerlere baktı. Bataklarla göklere baktı ama bir türlü öbür adama bakamadı. Benim kaşkın görüyorsunuz ya diye konuştu. Alçaklığının derecesini görebiliyorsunuz ya. Gözlerini nasıl benden kaçırıyor. Bakışlarıyla nasıl sizlere yaltaklanıyor görüyorsunuz ya. İkimiz yan yana yargılanırken de böyleydi işte. Bir kez bile bana bakmadı. Çatlak dudaklarını oynatarak gözlerini dört bir yanda dolaştırıp duran öteki sonunda benim kaşkına şöyle bir göz atarak neyine bakayım senin diye mırıldandı. Bunun üzerine benim kaşkın öyle bir kudurdu ki askerler araya girmesi öbür adamın üstüne atılacaktı. O zaman öbür adam ben size demedim mi dedi. Fırsat bulsa beni öldürecek demedim mi ben size. Korkudan zangırdadığı gözle görülüyordu. Dudaklarında sulu kar gibi beyaz tuhaf köpükler belirmişti. Teğmen yetti bu gevezelik dedi. Yakın şu meşaleleri. Tüfek yerine bir sepet taşımakta olan bir asker bu sepeti açmak için yere diz çökünce benim mahkum ilk olarak çevresine bakındı ve beni gördü. Endiğin kıyısına geldiğimiz zaman Joe'nun omzundan inmiş bir daha da yerimden kıpırdamamıştım. Göz göze geldiğimiz zaman ben heyecanla onun gözlerinin içine baktım. Ellerimi şöyle bir açarak başımı belli belirsiz salladım. Suçsuz olduğumu elimden geldiğince anlatabilmek için bana baksın diye beklemekteydim zaten. Benim söylemek istediğimi kavrayabildi mi bilmiyorum. Benden yana hiç anlayamadığım bir bakışta baktı. Her şey hemencecik olup bitmişti. Ne var ki adam bana bir saniyecik değil de bütün bir gün baksa bundan daha büyük bir dikkat gösteremezdi. O yoğun dikkati yaşam boyu unutamayacaktı. Sepetli asker çok geçmeden ışık yakıp 3-4 meşale tutuşturmuş. Bunlardan birini kendine alıp öbürlerini arkadaşlarına dağıtmıştı. Önceden karanlık basmak üzere gibiydi ama şimdi meşaleler yanınca ortalık birden kararmış. Hele biraz sonra karanlık daha da yoğunlaşmış gibi oldu. Hendek başından ayrılmamızdan önce 4 asker bir halka çevirip durdular, havaya ikişer el ateş ettiler. Biraz sonra hendeğin gerisinde biraz ötede başka meşalelerin yakıldığını gördük. Irmağın karşı yakasındaki bataklarda da meşaleler yanmıştı. Oldu dedi Teğmen. Arş ileri. Yola düzüldüğümüzden az sonra ileride bir yerden kulağımın zarını patlatırcasına 3 pare top atıldı. Teğmen beni mahkuma sizleri gemiden bekliyorlar dedi. Geldiğinizden haberleri var. Boşuna çırpınma dostum. Kapayın şu arayı. Kaçkınları birbirlerinden ayrı yürütüyorlardı. İkisinin de çevresi ayrı muhafızlarla sarılıydı. Ben şimdi Joe'nun elini tutmuştum. Joe da meşalelerden birini taşıyordu. Bay Wopus köye dönmekten yanaydı ya, Joe işin nereye varacağını görmek istediğinden biz de askerlerle birlikte yürüyorduk. Yolumuz oldukça düzgündü şimdi. Çoğunlukla ırmak boyunu izliyor, arada birkaç hendeğin çevresinden dolanıyorduk. Hendeklerin hemen her birinin üzerinde minicik bir yel değirmeniyle bir de set kapısı vardı. Başımı çevirdiğim zaman ardımız sıra gelen öbür meşaleleri görebiliyordum. Bizim elimizdeki meşalelerden yere kocaman kıvılcımlar saçılıyordu. Bunların da yolun üzerinde kah parlayıp kah duman dumana tüttüklerini görebiliyordum. Bunların dışında hiçbir şey göremiyordum kapkara karanlıktan başka. Meşalelerimizin zifli alevleri çevremizdeki havayı biraz ısıtıyordu. Tüfeklerin arasında aksak adımlarla ilerleyen mahkumlar da bundan hoşnut gibiydiler. Onların toparlaması yüzünden hızlı ilerleyemiyorduk. Öylesine bitkin durumdaydılar ki dinlenebilsinler diye 2-3 mola vermek zorunda kaldık. Bir saati aşan bir yolculuktan sonra kaba saba tahta bir kulübeye iskeleye vardık. Kulübede muhafızlar vardı. Parola sordular. Teğmen yanıtı verdi. Kulübeye girdiğimizde bizi tütün ve badana kokusuyla gürül gürül yanan bir ateş bir de lamba karşıladı. Bir sıra tüfek, bir davul, bir de alçak tahta karyola vardı ki içine 5-6 askeri birden sığdırabilecek gibi görünüyordu. Sırtlarında kaputlarıyla yatakta uzanmış yatan 3-4 asker pek ilgilenmediler bizimle. Şöyle bir başlarını kaldırıp uykulu uykulu baktıktan sonra gene yattılar. Teğmen raporunu verdi. Bir kayıt defterine bir şeyler yazdı. Sonra öteki mahkum dediğim adamın gemiye muhafızlarıyla birlikte önden gönderilmesine karar verildi. Benim kaçkın o ilk kezden sonra benden yana hiç bakmamıştı. Kulübede beklerken ateş başında durmuş önce bir sonra öbür ayağını ocağın siperine dayayarak düşünceli gözlerle saatlerdir çektiklerinden ötürü onlara acıyormuşçasına bu ayakları seyrediyordu. derken durup dururken Teğmen'e sordu. Gemiden kaçışımla ilgili söyleyeceklerim var dedi. Kimse benim yüzümden töhmet altında kalsın istemiyorum. Teğmen kollarını kavuşturmuş serin kanlılıkla onu süzerek istediğini söyleyebilirsin ama burada olmaz dedi. Nasılsa bu iş sona ermezden önce her şeyi söyleyip dinlemeye bol bol fırsat bulacaksın. Biliyorum ama bu iş başka. Açlıktan ölmeyi hiç kimse bile bile istemez. Daha doğrusu ben böyleyim. Geçen gece şu ötedeki köyden, hani kilisesi bataklığın hemen dibinde olandan biraz kumanya edindim kendime. Çaldım demek istiyorsun dedi Teğmen. Nereden aldığımı da söyleyivereyim size, demircinin evinden. Teğmen bakın hele diyerek Joe'ya baktı. Joe bak hele Pip diyerek bana baktı. Birkaç lokmacık bir şeydi, bir yudumcuk içki, bir de pide işte. Teğmen Joe'ya doğru eğilerek gizlice pideniz çalındı mı gerçekten diye sordu. Tam siz geldiğiniz sırada karım bunu söylüyordu galiba, öyle değil mi Pip? Benim kaçkın benden yana hiç bakmayarak gözlerini dalgın dalgın Joe'ya dikti. Ya dedi, köyün demircisi sensin demek. Öyleyse senin pideni yemişim, kusura bakma gayrı. Joe helal olsun dedi, sonra aklına ablam gelmiş olacak ki. Ben kendi malımı kimseden esirgemem diyerek durumu düzeltti. İşlediğin suç neymiş bilmiyorum ama ne olursa olsun açlıktan ölmeni istemezdik zavallı sefil kardeşlik. İstemezdik değil mi Pip? Adamın gırtlağında bundan önce de duymuş olduğum o çark gene tıkırdadı ve adam bize sırtını çevirdi. Kayık geri gelmiş, kaçkının muhafızları hazırdılar. Onun peşi sıra kaba kazıklarla taşlardan yapılmış iskeleye yürüdük, kendisi gibi mahkumlar tarafından çekilen kayağa bindirildiğini gördük. Onu görünce ne şaşıran, ne ilgi gösteren, ne sevinen, ne üzülen, ne de tek bir söz söyleyen çıktı. Yalnızca birisi köpeklerine buyururcasına ''Hey, asılın bakalım'' diye komut verince kürekler suya daldı, meşalelerin ışığında kara lenduhayı görebiliyorduk. Kıyı çamurlarının biraz ötesinde cehennemlik bir Nuh'un gemisi gibi. Dört bir yanı demir parmaklıklarla kafes kafes, kocaman, paslı zincirlerle bağlanmış duran bu gemi benim çocuk gözlerime tıpkı mahkumlar benzeri prangalıymış gibi göründü. Kayığın gemiye yanaşmasına, benim kaçkının yandan yukarı alınmasına, karanlıklara karışmasına baktık. O zaman meşalelerin uçları suya fırlatıldı, zıslayarak birer birer söndü. İçime öyle geldi ki benim kaçkın içinde her şey sona ermişti. 6. Yaptığım hırsızlık suçundan böyle hiç umulmadık bir biçimde sıyrılıverişimin yarattığı duygular, gerçi beni bir açıklama yapmaya itmedi, gene de içimde ufak bir iyilik tortusu bırakmış olduklarını ummak isterim. Yakalanmak korkusu üzerimden kalktığı zaman ablama karşı bir sorumluluk yükü, herhangi bir pişmanlık zızısı duyduğumu anımsamıyorum. Gel gelelim, Joe'yu seviyordum. O çocukluk günlerinde Joe'yu sevmemin başlıca nedeni sevmeme izin vermesiydi belki de, sevgili Joe. Onun konusunda vicdanımı yatıştırmak pek öyle kolay olmuyordu. Durmadan ona gerçeği tümüyle söylemem gerektiğini düşünüyordum. Hele onun E'sini aradığını ilk görüşümde bu düşünce bana adam akıllı yük olmuş. Gene de hiçbir şey söylemedim ona. Söylersem onun gözünden düşeceğimden korkuyordum çünkü. Joe'nun güvenini yitirmek, bundan böyle ömrümün sonuna dek geceleri ocak başında ona tek can yoldaşım, arkadaşım olan bu adama uzaktan bakmak korkusu ağzımı dilimi bağlıyordu. Joe gerçeği öğrenirse, artık ocak başında otururken ne zaman o sarışın sakalını sıvazladığını görsem, hırsızlık konusunu düşündüğünü sanırım diye karamsarlığa itiyordum kendimi. Joe gerçeği öğrenirse diyordum içimden. Sofraya bir gün öncesinden arta kalmış bir et yemeği, bir pide geldiğinde şöyle bir baktığını bile görsem, benimkilere gidip bunları tırtıkladığımı sanıyor diye kuruntu yapmaktan kendimi alamam. Joe gerçeği öğrenirse diye düşünüyordum, bundan böyle bu çatı altında paylaştığımız yaşantı boyunca ne zaman biranın koyu ya da sulu olduğundan dem vursa, katrandan kuşkulandığına inanırım ve yüzümü kan basar. Kısacası doğru olduğunu bildiğim şeyi yapmaya yürek bulamıyordum. Nasıl ki daha önce de yanlış olduğunu bildiğim şeyden kaçınacak yüreği gösterememiştim. O sırada dış dünyayla hiçbir alışverişim yoktu. Davranış yolumu çizerken kimseyi örnek alıyor değildim. Hiçbir yerden öğrenmediğim tanrı vergisi devamla kendi yolumu kendim bulup seçtim. Zindan gemisinden biraz uzaklaştığımız zaman uykum bastırdığı için Joe beni gene omzuna aldı, eve kadar taşıdı. Joe için çetin bir yolculuk olsa gerekti. Çünkü yorgunluktan bitik düşen Bay Vopus öyle huysuzlanmıştı ki papazlığı rekabete açsalardı sanırım benimle Joe'ya da ayrım tanımaksızın tüm geziyi aforoz ederdi. Sıfatı resmi olmadığı için yalnızca oturup dinlenmekte direndi. Ipıslak toprağın üzerinde öyle çok oturdu ki eğer bu yaptığı şey idamlık bir suç olaydı, sonradan mutfakta paltosunu çıkardığı zaman pantolon kıçında görülen kesin kanıt onun asılmasına yeterdi. Bu arada ben mışıl mışıl uyuduğum sırada yere bırakıldım ve uyanınca kendimi sıcak, aydınlık bir yerde konuşup duran sesler arasında bulduğum için mutfağın zemininde bir küçük ayyaş gibi sarsak sarsak dolaşmaktaydım. Ablamın iki kürek kemiğimin orta yerine bir yumruk indirerek "Nah, bu çocuk gibisini de görmedim vallahi" diye bağırmasının yardımıyla kendime geldiğimde baktım. Joe odadakilere mahkumun ihtirafını anlatıyor. Onlar da adamın kilere nasıl girmiş olabileceği konusunda çeşitli düşünceler yürütüyorlardı. Bay Pumblecook'a kalırsa adam önce demirci dükkanının damına tırmanmış, oradan evin damına geçmiş, oradan da yatak çarşaflarını kesip ekleyerek yaptığı urganın yardımıyla mutfak bacasından içeri girmişti. Amca bey hem dediği dedik hem de özel payton sahibi bir adam olduğundan herkes onun düşüncesine katıldı. Gerçi Bay Wuppus çok yorgun insanların kötü yürekli çekemezliğiyle deliler gibi "yok, olamaz" diye bağırıyorduysa da hırsızlık konusunda kendince bir kuramı, sırtında da ceketi bulunmadığından kimse ona aldırış etmedi. Bu arada kurulanmak için arkasını ocağa vermiş durmakta ve pantolonunun kıçından buharlar tütmekte olduğunu söylemeden geçemeyiz ki bu durumdaki bir adamın çevresinde güven uyandırması elbette beklenemez. O gece bundan başka bir şey duyamadım. Çünkü biraz sonra ablam şu uyur gezer durumumla herkesin göz zevkini kaçırdığımı söyleyerek beni ensemden kavradığı gibi yukarı yatmaya çıkmama kendi el cazıyla öyle bir yardım etti ki ayağımda 50 tane kundura varmış da 50'si birden merdivenin basamaklarına çarpıyormuş sanırdınız. Biraz önce anlattığım duygular ise ertesi sabah daha yataktayken başladı. Kaçkınlar konusu uzun uzun konuşularak tükenip kapandıktan ancak 40 yılda bir değinilir olduktan çok sonralara dek sürdü gitti.